Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 59. Ayırım. Abdülhamid'in bütün stratejisi bu ulema, bürokrat, asker güçlerinin birleşmesini önlemek, onları kendine sadık birer çember yapmaktı. Bunu haber alma örgütü, saray adamlarının çalışmaları, ulemayı, bürokratları ve orduyu siyasetten, daha doğrusu saray çevresine kapanmış olan siyasetten ayırmak, onları rütbeler, maaşlar, atiyelerle tatmin etmekle sağladı. Osmanlı sisteminde olduğu gibi bir yanda padişah ve arkasındaki ulema, bürokrasi ve ordu, öbür yanda halk birbirinden apayrı iki alem olarak yaşıyordu. Ulus varlığı ve kavramı yoktu. Subaylar arasına ulusçuluk fikri giremezdi. Yalnız Kürt, Arap, Çerkez, Arnavut subaylar kendi kavimleriyle övünebilirlerdi. Fakat genel olarak ve özellikle Türkler arasında ulusçuluk fikri jönlük ve rujlukla sayılırdı. Ancak padişahlık müessesesine karşı özellikle kurmay subaylar arasındaki yabancılaşma başladığı zamandır ki ulusçuluk ve devrimcilik gibi tehlikeli fikirler subaylar arasında yeşermeye başladı. Bu devrimci asi subaylardan biri olan Mustafa Kemal'in bu müesseseden ilk kopan genç subay olduğunu zaman gösterecektir. Fakat Abdülhamit rejimi asıl dayanağı yüksek ulema, bürokrasi ve ordudan ziyade halka, fukaralıkla, kader ve kısmet inançlarıyla bürokrasisinin ve ordunun örnek aldığı itaatkarlık, übediyet ve denen boyun eğme ve kölelik ruhu içinde bunlara karşı giden aydınların, reformcuların karışmalarından kurtulmuş olmanın özgürlüğü altında yaşayan halkta bulmuştu. Halife ile halk arasında din bağının kuruluşunda bu dönemde gelişen yeni bir din adamı tipi de büyük rol oynadı. Şimdiye kadar halktan uzak, resmi ulema bürokrasisinin yanında ve altında genişleyen, ekonomik çöküşlü orantılı olarak çoğalan talebe-i ulum, medrese öğrencileri, cerciler, hafızlar, imamlar, şeyhler, dedeler, şerifler, seyitler, nakipler, üfürükçüler, müneccimler, büyücüler, mağribiler bol bol yetişmeye başladı. Özellikle tarikatlar ve zaviyeler mantar gibi bitmeye, hatta Kuzey Afrika'dan yenileri gelmeye başladı. Eski Nakşibendi, Mevlevi, Rufai, Şezari gibi tarikatların yanında Cezayir'den Sudan yoluyla gelen Ticaniye tarikatı moda oldu. Ticani, Şezali ve Nakşibendi şeyhleri Abdülhamid'in ve sarayın özellikle tuttuğu itibarlı tarikatlardandı. Arap şeyhleri ve emirleri de görünüşe ayrı bir renk katıyorlardı. Sarayın yakınında kurulan misafirhanede Arabistan emir ve şeyhleri misafir edilirdi. Arap şeyhlerinin en nüfuzlusu, en kurnazı Halepli Ebu Huda Es-Sayyidi zamanın en sözü geçen adamlarından biri olmuştu. Bunlar arasında rekabetler, entrikalar dönerdi. Evvelce İstanbul'a geldiğinde rastladığımız ve kendisine Afganlı diye tanıtan Cemaleddin Efendi de Abdülhamid'in davetlisi olarak gelmiş, o da bu İslam dünyasının parlak din adamlarına ayrılan köşklerden birine yerleştirilmişti. Afgani'nin aslını faslını öğrenen Ebu'l Huda ile Cemaleddin arasında şiddetli bir kıskançlık ve düşmanlık baş göstermişti. Bu profesyonel, resmi olmayan din adamlarının yarattığı hava içinde halk arasındaki dindarlık havasını bozacak eylemlere kalkışanları polis cezalandırılacaktı. Oruç tutmayanlar, beş vakit namaz kılmayanlar, zındıklık, conluk ve dehrilikle suçlanmamak için çok dikkatli davranmalıydılar. Tanzimat döneminde masonlukları, rindilikleri bilinen kişilerden tutumunu değiştirip aşırı dindar gözükebilenler yakayı kurtarabiliyorlardı. Kendisi de bir mason olan Meşrutiyet dönemi Şeyhülislamlarından ulemadan Musa Kazım Efendi anılarında bu dönüşümü şöyle anlatır. Mürtekiplerin büyükleri arasında geçen zatlar ayıplarını örtmek, günahlarını saklamak için daima namaz kılarlar, secdelerini resmi makamlara bile taşıttırırlardı. Rahmetli Abidin Paşa, Kanuni Esasi Komisyonu üyesi, feylozof bir zat olduğu halde, o zaman feylozof demek dinsiz demekti, başını seccadeden kaldırmazdı. Mabeyninde ve Bab-ı Ali'de makbul ve beğenilen kişi olmak için mutlaka postnişinin güruhuna katılmak zorunluluğu vardı. Halifelik tanrılık seviyesine yükseltirdi. Saray dolaylarında dergahlar açıldı. Şeyh Zafir Mağrib'den Meşrik'e kondu. Ebul Huda ile beraber sarayı tehlilhane yaptılar. Bu dönem yalnız cehalet ve durgunluk içinde yaşamanın mutluluğunu vermekle kalmıyor, profesyonel özgürlük düşmanlarının bol bol yetiştiği bir folluk da hazırlıyordu halk. Halkın kafasına hakim olmak için bütün yayınlar, sansürler altına konmuştu. Günlük gazeteler bile yayımlanmadan önce resmi sansürcülerin denetiminden geçerdi. Sansür müessesesi yalnız tehlikeli fikirlerin önlenmesine değil, aynı zamanda yazarların eğitimine de yarardı. Onların edep, sadakat, din ve hamiyet ölçülerine göre yazı yazmalarını öğreten bir müessese olmuştu. Hafiye ve jurnalciler gibi sansürcülere de geniş bir hayal gücü özgürlüğü tanınmıştı. Fakat onlar da zaman zaman mikroskoplarını iyi ayarlayamazlar, bazen gözlerinden kaçırdıkları zararlı yazılar olurdu. Böyle zamanda jurnalciler onların atladıklarını haber verirlerdi. Bir defasında Servet-i Fünun dergisinde Edebiyat ve Hukuk adlı bir yazı çıkmış, sansürden geçmişti. Dergi çıktıktan sonra bir jurnalci bu yazıyı keserek saraya yolladı. İçindeki gizli düşünceleri açıkladı. Bu jurnal üzerine mabeyinden adliyeye yazılan tezkiyede şöyle deniliyordu: Edebiyat ve hukuk gibi masum bir başlık altında Servet-i Fünun gazetesinin ilişkin sayısında çıkan melunca yazıda Fransa kral ve kraliçesinin idamları ve büyük devrime ilişkin olanlar kamuoyuna gösterilerek veli nimeti nimetimizin Halife-i Ruh-i Zemin Efendimiz Hazretlerine karşı ayaklanma teşvik edilmekte olup böylelerine karşı Avrupa'da da her memlekette ağır cezalar tertip olunmakta, hatta Amerika'da linç cezası uygulanmakta olduğundan adı geçen gazetenin imtiyaz sahibinin bütün ilgililerinin derecelerine göre cezalandırılması ve sonucun bildirilmesi Hazreti Padişahi'nin irade-i seniyyesiyle bildirilir. Teşrini evvel 1317 Ekim-Kasım 1901. Bu tezkiyenin Türkçesi buraya hayli sadeleştirmiş olarak aldığımız halde zamana göre basit bir dille yazılmıştı. Tanzimat döneminin çok tumturaklı bir Osmanlıca geliştirmesine karşılık Abdülhamit döneminin Osmanlıcasının özelliği tumturaklı değil, karanlık ve güç anlaşılmaktır. Resmi kitabette ustalık, kesinlik ve aydınlık yerine belirsizlik, karışıklık ve anlaşmazlık üslubu geliştirmekteydi. Bu konuda yine Musa Efendi şöyle der: yazı ve bildirme üslubu çok dar bir daireye alınarak düşünceler sıkıştırılır, bunun resmi kitabet süsü verilirdi. Bu üslup dışına çıkanlar resmi meclislerde ve makamlarda ayıplanır, kötülenirdi. Açık yazınmak, açık söylemek, bir iş üzerine ayrıntı vermek bilgiçlik ve haddini bilmezlik sayılırdı. Hükümet işlemleri ve yazışmaları muamma gibiydi. Arka arkaya bitirilmiş cümlelerden sağlam bir fikir çıkarılmaktan başka, kapalı ve kurnazca kısa yazılmış cümlelerden de anlam ve sonuç çıkarılamazdı. Arap yazısı ve Arapça eğitimi görmemiş Ermeni mürettiplerin bilmeden basın mensuplarının başını derde sokacak oyunlar oynadığı olurdu. Servet-i Fünun dergisini çıkaran Ahmet İhsan, padişahın cülusu dönemlerinden birinde çıkaracağı yıllık için parlak kağıda basılmak üzere divan-ı celi harflerle yazılmış bir culusiye hazırlamıştı. Abdülhamid'in tahta geçişini parlak sözlerle tanımlayan bir yerde ve istihkak sözcüğü ve la istihkak biçiminde dizilmişti. Birincisi hak ederek meşru olarak anlamına, ikincisi ise haksız olarak anlamına gelir. Yanlışlık yazıyı kontrol eden sansür komisyonunun da gözünden kaçmıştı. Talih eseri olarak yıllık ciltlenmeye başlarken birisi bu yanlışlığı fark edince herkes de beti beniz attı. O yılda yaldızlı sahifenin bütün kopyaları hemen yakıldı. Buna benzer başka hatalar da yapılırdı. Örneğin bir yerde Şevketli Abdülhamit dizgisinde iki harf düştüğünde şu kötü Abdülhamit olarak çıkmıştı. Bir yerde Leyli Mesude, Leyli Mesudevi, mutlu gece yerine karanlık gece çıkmıştı. Bunların kasıtlı değil yanlışlıkla yapıldığına inandırmak basın adamlarını uğraştıran bir sorun oluyordu. Dizgi yanlışlığı yüzünden değil, yazılan bir fıkradaki adam yüzünden bir derginin kapatıldığı da oluyordu. Tanzimat döneminin ünlü aydın kafası Minif Paşa, 22 yıl önce çıkardığı Mecmua-i Finun'u 1882'de çıkarmaya heveslenmişti. Anlamının bilerek mi bilmeyerek mi oluşunu kestirmeye okuyucuya bırakacağımız bir küçük fıkra yüzünden bu derginin çıkarılmasıyla kapatılması bir oldu. Bu ünlü yıldız böceği ile bir yolcu fıkrasıdır. Derginin başına sırf bilim ve edebiyat için çıkarılacağını, siyasa ve din konuları üzerinde yazı konmayacağını belirten fakat söz güzelliğinden ziyade anlam güzelliğine önem verileceğini bildiren bir yazı konmuştu. Fıkra şudur. Bir yolcu gece karanlıkta yolunu şaşırmış, uzakta bir yıldız böceği görmüş. Bunu fenerli bir kişi sanarak onun arkasından giderken bir bataklığa düşmüş. Herif kızarak, "Allah müstehakkını versin, beni niçin böyle fena yerlere getirdin?" dediğinde yıldız böceği, "Sana benim ardım sıra gel diyen oldu mu?" cevabını vermiş. Fıkranın altına, "Her ne gelirse sana senden gelir, sen onu zannetme ki benden gelir." gibi kurtarıcı iki mısra konduğu halde Mecmua-i Fünun kurtarılamadı. Fakat Mirif Paşa kurtuldu. Abdülhamid onu kendini çekecek bir tek taktik kullanarak Mirif Paşa 1884'te Eğitim Bakanlığı bile oldu. Bir yazar edebiyat dilinde bol kullanılan itibarlı sözcüklerle kaçırılan tehlikeli sözcüklerin böyle iki listesini yapmıştır. İyi sözcükler: ubudiyet, sadakat, tevazu, dua, melek, simat, firişte, sıfat, atiye, tebai, sadıka, meleki haslet, insanı şahane, sayi-i şahane, atifeti hümayun, takve, perver, asker perver, vücuda akses bile hümayun, hilaveti meyap, istifsarı katır, rıkıyete afiyet, bende-i has. Kullanılmaktan sakılacak sözcüklerin bazıları, millet, onun yerine ümmet kullanılacak, hürriyet murat, onun yerine mirat, reşat, onun yerine neşat, vatan, dolap, isyan, zulüm, izar, ihtilal, yıldız, hücre, anarşi, içtimai cemiyet, tamam, hitam, dedanet, suikastı hal, çözme, müşveret, firar, hafiye, hünhar, mel'un, mefsedat, mecnun, kaval, hain, musibet, mahkum, gasp, rüya, namık kemal, riya, dinamit, bomba, zeval, konferans, miting, musavat. Böyle rejimler içinde halkların dinsizleştirilmesi, beyinlerinde çember içine alınması devlet iradesini kolaylaştıran yöntemlerdendir. Yeni Osmanlıların İslamcı anayasacılığının ve liberalizmin özlediği sistem sözünü ettiğimiz koşulların çarpıtıcı etkileri altında işte bu biçime girmişti. O rejime yalnız gavurlar, Avrupa devletleri, dinsiz John Türkler, Hristiyan Arap ve Ermeni ulusçuları düşmandı. Bu birbirinden farklı, birbirine karşıt, uzlaşamaz düşmanlar bir arada yan yana gösterildiği zaman bunların her birini İslamiyet'in düşmanı ya da Osmanlılığın haini olarak göstermek çok kolaylaşırdı. Bu biçimsiz yan yana gelişlerden en çok zarar gören 19. yüzyılın başlarına doğru başlayan Jön Türkler akımı oldu. Onların daha sonra göreceğimiz ideoloji anarşisi içine düşmelerinde de bunun epey payı vardır. 3. Düşün akımları. Bu rejimdeki itibarlı fikir akımları tabii olarak Tanzimat döneminden başlayan fikir akımlarına karşı olanlardı. Gelenekçilik batıya karşı olur. İslamcılık ve şeriatçılık akımları gerçi Abdülhamit'in iktidara gelmesinden önce başlamıştı. Onun iktidara gelmesini kolaylaştıran koşullardan biri de zaten buydu. Abdülhamit döneminin yaptığı bundan daha yüksek planda resmi ideoloji haline getirmek ve devletin hayatını onun ilkelerine göre düzenlemek olmuştur. Bunların başında her tutumda kendini gösteren batıya karşı oluş gelir. Bu ideolojik bir görüş olmaktan çıkmış, toplumu dış dünyaya karşı kapatmak için gerekli bir inanç olmuştu. Gözleri batıya dönmekten ayırmak için bütün çareler harekete geçirildi. Üzerinden en çok durulan nokta, İki dünyanın İslam dünyasıyla Hristiyan dünyasının kapatılamaz bir uçurumla birbirinden ayrı iki dünya olduğu görüşüdür. Çağdaş Avrupa'da olup biten olaylardan, dolaşan fikirlerden yalnız halkı değil, okumuşları da habersiz kılmak şarttı. Gazeteler için parlamento tartışmaları, parti tartışmaları, hükümet değişmeleri, grevler gibi Avrupa uygarlığına özgü kötülüklerle ilgili haberler yaymak tehlikeliydi. Hele hükümet darbesi, bomba patlaması, suikast, anarşizm, nihilizm gibi olaylardan asla söz edilemezdi. Aksi gibi bunlar da Avrupa'da ne kadar bollaşmıştı. Batı düşmanlığını beslemek için geçmişe, geleneklere bağlılıkları desteklemek gerekirdi. 18. yüzyıldan beri hiçbir zaman şarklılık, ortaçağ İslam uygarlığı bu zamanki kadar ideal bir model haline getirilmemişti. Bu dönemde Hindistan ve Mısır'a yerleşen Müslümanlığı Hristiyanlığa karşı üstün tutma edebiyatıyla reddiyecilik edebiyatı Türkiye'de de gözükmeye, bu konularda o ülkelerde çıkan yazılar model alınmaya başlamıştı. Bu kıyaslama yapmakla meydana gelen farkı gözümüzde canlandırabiliriz. Yeni Osmanlılar liberal düşüncelerini, özledikleri modern kural ve kuramları İslamlığın ilkelerinden çıkarma çabalarına karşın onlar için yine de Batı bir model, bir arayış kaynağıydı. İslamlık kamuflajının altına saklanamayan bir Batı koşusu tartışılıyordu. Geçmişin terimlerini kullandıkları zaman onları geçmişlerindeki anlamlarıyla kullanmadıklarını sezenler olmuştu. Ümmet sözcüğünü kullandıkları zaman onunla Batı anlamındaki nasyonel demek istiyorlardı. Biat onların sözcüğünde halkın hükümranlık haklarının hükümdara kendisini yönetmesi için vermesi anlamına gelirdi. İlim bilim demekti. Bu terimlerin hiçbirinin geçmişte onların anladığı anlama gelmediğini bilmiyorlardı ya da öyle gözüküyorlardı. Eski terimleri batıdaki kavramlarının karışıklıkları olarak kullanmakta Doğu uygarlığından Avrupa uygarlığına geçmişteki köprüyü kurduklarını sanıyorlardı. Onlarca bu yabancı kavramları ve düşünü almak demek değildi. Oysa Abdülhamitçilik liberallerin bu semantik aldatıcılığına bırakılacak bir dürüstlükte düşünüyordu. Yeni Osmanlıların terakkiciliğini arka plana atıp ittihat davalarını ön plana getirdiği gibi sırf eski anlamlarından farklı Avrupa anlamlarında gözüksünler diye eski saf İslam kavram ve kurallarını çarpıtma eğilimlerine de son verdi. Böyle bir tutumla İslamlığı temize çıkarmaya gerek yoktu. Çünkü onun üstünlüğünü temize çıkarmak için tahriflere uğratılmaya hiç ihtiyacı yok. 59. ayrımın sonu, sayfa 352, devamı 60. ayrımda.